Hayattan sahneye, sahneden hayata.
Bütün dünya bir sahnedir. Bütün erkekler ve kadınlar sadece birer oyuncu.
Alt Kat Sanat Tiyatrosu'nun hazırladığı
podcast'lere hoş geldiniz.
Herkese merhaba. Ben Müge Savut. Bir süredir yoğun prova ve oyun programı nedeniyle podcast'lerimize ara vermiştik. İşte şimdi yeniden beraberiz. Bu arada yeni oyunumuz Göte'nin Faust'u çıktı. Herkesi bekliyoruz. Bunun yanında Dönüşüm, Böyle Buyurdu Zerdüşt, Ten Rengi oyunlarımız da devam ediyor. Geçen podcast'te Henry Bergson'un felsefesinden ve gülme kitabından söz etmiştik. Kaçıranlar mutlaka dinlemeli. Artık sanırım podcast'lerimiz 60 bölümü geçti. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü de geride bıraktık. Var olsun tiyatro diyelim öyleyse. Bu mesleği içinde, yüreğinde hisseden herkese binlerce kere selam olsun. İşte onlardan birini ve teorisini anlatacağız bugün. 20. yüzyılın en önemli tiyatrocularından biri olan, oyuncu yeteneğini ve araştırmacı kişiliğini harmanlayarak kuramsal alanı ciddi etkilemiş, oyunculuk yöntemi olarak çalışmaları günümüze kadar etkisini sürdürmüş olan Michael Chekhov'dan bahsedeceğiz. Chekhov podcast'imizi iki bölüm halinde düşündük. Meyerhold ve Stanislavski'den yöntem olarak ayrılan Chekhov, imgelem ve hayal gücüne dayanır. Oyunculuğun geliştirilebilmesi için bilimsel bir yaklaşımla laboratuvar çalışmaları gerçekleştirmiş, deney ve gözlemlerinin sonucunda da kendi yöntemini oluşturmuştur. Oyunculuk bir anlamda kişinin kendiyle boğuşması, kendi duygularını da kullanarak başka bir karakter ortaya çıkarmasıdır. Michael Chekhov'un yöntemini anlatmaya başlayalım o zaman. Michael Chekhov, 16 Ağustos 1891 yılında Rusya'da sonradan tarihe Leningrad olarak geçecek olan St. Petersburg'da doğmuştur. Rusya'nın en sanatsal ve en kozmopolit şehridir. Babası, ünlü bir yazar olan Anton Chekhov'un kardeşi Alexander Chekhov'dur. Babasının alkolik olması, Michael Chekhov'la ilişkisinde büyük bir problem yaratır. Fakat babası onun hayatında sonradan büyük bir iz bırakacaktır. Babası karikatür çizmektedir ve bu yeteneğine, yaratıcılığına Chekhov içten içe hayran olur. Chekhov'un ilk performansı annesi ve dadısı için yaptığı gösterilerdir. Bir şapka, atkı ya da bulduğu herhangi bir şeyi, bir bez parçasını takar, birden doğaçlamaya başlardı. Yakın çevresindeki kişileri hem gerçekçi hem de fantastik durumlar içinde resmeden Chekhov'un bu gösterisi babasını da çok etkiler. Daha sonra ev içi gösterilerin kapsamı genişler, ev halkına ve misafirlere Dickens gibi yazarların eserlerinden uyarlayıp sunduğu temsillere dönüşür. Oyunculuk onun eğlencesi ve tutkusuydu. Chekhov'u çocukluk yaşlarında etkileyen önemli felsefeci Schopenhauer'dır. Birçok konuda onu yetiştiren babası ona Schopenhauer'dan da çoğu zaman söz eder. Schopenhauer'ın Budizm'le ilişki kurduktan sonra geliştirdiği kendinde şey düşüncesi, sonradan Chekhov'un bütünlük duygusu ve yüksek ego kavramının oluşmasında etkisi büyük olacaktır. Zamanla oyunculuğa dair yeteneklerinin ve bu işi yapabileceğinin farkına varan Chekhov, drama okuluna gitmeden önce yerel amatör bir tiyatro grubuna girer. 1907 yılında 16 yaşına geldiğinde ünlü Mali tiyatrosuyla bağlantılı olan Suvarin Tiyatro Koleji'ne başlar. Mali tiyatrosundaki iki hocası Glagolin ve Armatov, Chekhov'u etkileyen ve yaşamında iz bırakan iki isim olacaktır. Sonradan yaratıcı bireysellik olarak adlandıracağı fikrinde Glagolin'in büyük etkisi olacaktır. Yaratıcı bireysellik, oyuncunun özgürlüğü ve bu özgürlük sorunsalı Chekhov'un sistematize edeceği oyunculuk yönteminin önemli unsurlarından biri olacaktır. Bir oyuncunun taklitle değil, yaratıcılığa ihtiyacı olduğu gerçeğidir. Chekhov, Suvarin Okulu'nun müfredatını sürekli eleştirmektedir. Temel sorunlardan bir tanesi de okulun sanatsal bir biçim anlayışıyla şekillenen eğitim programının olmamasıdır. Ona göre biçim anlayışı olmak zorundadır ve yalnızca oyuncunun sanatını tiyatronun merkezine yerleştirecek biçimde değil, bir taraftan sahneleme sürecinin bütününe yansıyacak şekilde gelişmek zorundadır. Okuldaki biçim ve stil anlayışının yokluğu, oyuncuları eski formları taklit etmeye hapseder. Biçim ve tarz, sanatı disipline etmekle ilişkilidir. Sanatsal disiplinden yoksunluk, gündelik yaşamdaki disiplinsizlikle aynı şeydir. Mali tiyatrosu yıllarında babasının sağlığı iyice bozulmaya başlar ve bu durum Çekov'un artarak kendini alkole vermesine neden olur. Dibe vurduğu zamanlara denk gelen dönemde yengesi Olga Knipper Moskova Sanat Tiyatrosu ile birlikte St. Petersburg'a turneye gelir. Çekov'a Moskova Sanat Tiyatrosu'na katılmasını önerir ve durumu Stanislavski'ye taşıyacağına söz verir. Seçmelere katıldıktan sonra 16 Haziran 1912 yılında Moskova Sanat Tiyatrosu'na katılım daveti alır. Çekov 21 yaşındadır ve Stanislavski'nin kişisel ilgisini çekmiştir. Stanislavski onu sık sık akşam yemeğine davet eder. Bu yemekler çoğunlukla Stanislavski'nin soruları ve sonrasında oyunculuk yönlendirmeleriyle geçer. Örneğin, karakter ve duygusal nitelikler yemek yeme edimine nasıl eklenir? Ya da bir adam çocuğunun ani ölümünü duyduktan sonra nasıl çorba içebilir gibi sorular üzerinden Stanislavski, Çekov'u oyunculuk üzerine düşünmesi için kışkırtmıştır. Moskova Sanat Tiyatrosu'na girdikten sonra Çekov, Vahtangov'un koruması altına girer. 1912-1913 sezonunda Çekov, başta Gordon Craig'in Hamlet olmak üzere çeşitli prodüksiyonlarda figüran olarak yer alır. Bu prodüksiyonlardan biri olan Molière'in Hastalık Hastası oyununda figüratif olarak doktorlardan birini canlandırırken fazla komik oynadığı için Stanislavski tarafından azarlanır ve bu durum onu şok eder. Hastalık hastası komedi değil midir? Eğer öyleyse neden komiklik yapılmasın düşüncesi Stanislavski tiyatrosuyla ilgili sıkıntılar doğurmaya başlar. Stanislavski'nin oyuncunun yaratıcı gücünü geliştirmek için sağ kolu olan Sularzitski'nin koruması altında organize ettiği birinci stüdyonun Moskova Sanat Tiyatrosu'nun genel olarak Rus tiyatrosunun üzerinde yarattığı etkiyi Çekov'un hayatında da görmek mümkün. Çekov, burada stüdyonun test oyunu olan ve Richard Boleslavski tarafından yönetilen Umudun Yıkımı adlı oyunda aptal balıkçı rolüyle dikkat çeker. Küçük bir rol olan Kobe'yi komik bir karakterden lirik, samimi ve hastalıklı bir şekilde gerçeği arayan birine dönüştüren Çekov, bu küçük rolü seyirci için yeni bir odak noktasına dönüştürür. Role dair eleştiriler daha çok yazarın çizdiği karakterin dışına çıkmasıyla ilişkilidir. Çekov bu eleştirileri Kobe'nin doğru karakterini bulmak için yazarın ve oyunun ötesine gittiğini söyleyerek cevaplar. Stanislavski'nin erken dönem öğretilerinden nasıl ayrıştığını görmek için bir anahtar görevi görmektedir. Birinci stüdyo döneminde Vahtangov'un yönetmenliğini yaptığı Barış Festivali, Çekov'un yaratıcı düş gücünün daha fazla taraftar bulmasını sağlar. Bu oyunda Ayyaş Fribe karakterini standart sarhoş yorumundan farklı bir şekilde ortaya koyar. Birinci stüdyonun diğer oyunu Charles Dickens adaptasyonu olan Yuvada Cırcır Böceği, 1915 yılında hem Sularzitski'nin grubunun hem de Çekov'un oyunculuğunun sanatsal meşruluğunu ortaya koyacaktır. Çekov oyunda korkunç ama nazik bir oyuncakçıyı, Celebi canlandırır. Karaktere çok yavaşça ulaşmış ve karakteri bir sandalyede oturup hayal etmiştir. Tolstoycu bir marazilikle yine Tolstoycu bir sevme halini harmanlamış ve performansıyla aynı oyundaki Vahtangov'un ünlü mekanik oyuncak Takleton rolüyle eş derecede başarılı görülmüştür. Çekov'un Celep yorumu, ekspresyonist bir stildeyken Vahtangov'un Takleton'u bir grafik gibidir, kontrast dolu, gölgeli ve kıvrılmış bir tanımdır. 1915 yılında Vahtangov, Berger'in Sel adlı oyununu sahneye koyar ve Çekov, Vahtangov'la birlikte oyundaki batık tüccarı Fraser'ı ikili bir rol dağılımı şeklinde değişmeli olarak oynar. Çekov'un yorumu onu aşırı fiziksel ve grotesk bulan bazı eleştirilere uğrar. Ancak seyirciler böyle düşünmez. Vahtangov'un yorumunun yanında Çekov'u tercih ederler. Birinci stüdyoda Çekov, Stanislavski'nin yönteminin temel elementleri olan rahatlama, konsantrasyon, naiflik, hayal gücü, iletişim ve coşku belleği gibi unsurlar üzerine yetilerini geliştirmiştir. Çekov her ne kadar Stanislavski'nin bellek üzerine düşüncelerini reddetmişse de, stüdyo çalışmalarında deneyimlediği diğer görüşlerini transforme ederek kendi yöntemini aktaracaktır. Babasının ölümünden sonra duyduğu üzüntü ve annesinin yaşamına ilişkin duyduğu kaygıya, bir de 1917 Ekim devriminin getirdiği yeni zor koşullar eklenince Çekov kendini iyice içkiye verir. 1918 yılına gelindiğinde kuzeni Çekov'un silahıyla intihar etmiş, annesi ölmüş ve karısı ondan boşanıp kızını uzaklara götürmüştür. Bu üst üste gelen sıkıntılar sonrasında Çekov intihar eğilimli bir depresyonun içine düşer. Stanislavski ve Merhold'un kuramlarında somutlaşan Newtonian, Taylorist ve Pavlovcu ilkeleri mekanik bularak reddeder ve oyunculuk kuramını göteyan bir çizgide romantik, bilimsel bir yapıya oturtur. Bu yapıya göre insanın doğası gereği oyuncu, gündelik yaşamın reel deneyimleriyle kendi fizik ötesi imgeleme arasında güçlü bir bağlantı kurması gerekmektedir. Yaşadığı psikolojik krizden sonra Çekov, dönemin Kandinsky, Andrei Belli gibi önemli sanatçılarını da etkileyen Rudolf Steiner ve onun antroposofi kuramını araştırmaya başlar. Antroposofi ya da ruh bilimi, Steiner'in Hristiyanlıkla doğa bilimlerini bir araya getirme çabasıyla yapılandırdığı bir anlayıştır. Bu anlayışa göre etik, bilişsel disiplin, konsantrasyon ve meditasyonun katı biçimlerinin ve özellikle kişinin ahlaki gelişiminin onun ruhsal yeteneklerinden önce gelmesi gerekmektedir. Çekov, Steiner'in bu teorisinden oldukça yararlanır. Steiner, diğer birçok ruh bilimci gibi gündelik yaşamla normal kimlik ve kişinin daha otantik, daha yaratıcı benliği olan yüksek ego arasında bir ayrım çizmiştir. Çekov bu yolla kişisel problemlerini kendini sarhoş bir egoist olarak gördüğü yerden başka bir perspektife yerleştirerek aşar ve bu problemlerden uzaklaşır. Steiner'in geliştirip öritmi ismini verdiği hareket sistemi üzerinde çalışmaya başlar. ...1918 yılında Moskova'daki Arbat Tiyatrosu'nda ilk stüdyosunu kuran Michael Çekov, burada kendi oyunculuğunun tekil formunu aşacak çok sayıda çalışma gerçekleştirir. 1918'den 1922'ye kadar yüzlerce öğrenciyle çalışsa da finansal sıkıntı baş gösterir. Tekrar profesyonel sahne yaşamına döner. Stanislavski'nin Moskova Sanat Tiyatrosu'nu kurduktan sonra önem verdiği konulardan birisi, grup içinde yapılan oyunculuk çalışmalarının ve deneylerinin dışarıya taşınmamasıdır. Fakat Çekov, Moskova Sanat Tiyatrosu'ndan uzak kaldığı dönemde bu kuralın dışına çıkmıştır. Stanislavski'nin oyunculuk çalışmalarının ayrıntılı analizini yapar ve bu analizleri 1919 yılında Gorn adlı İşçi Kültür Derneği'nde bastırır. Bu yüzden Stanislavski ve öğrencileri ona çok kızgındır. Ancak 1921 yılında bu durum değişir. Stanislavski ve Vahtangov onu affeder ve Vahtangov'un yönettiği Strindberg'in 14. Erik adlı oyunun kadrosuna başrol olarak eklerler. Genç ve kudretsiz kral Erik'i çalışırken Çekov, Steiner'in öritmi çalışmalarından yola çıkar, biçim ve karakterin hareket niteliği üzerine yoğunlaşır ve karakterin fiziksel yapısını yeniden biçimlendirir. Bu şekilde coşku belleği yerine saf bir içsel imajdan yola çıkarak Erik karakterinin yaratımını Stanislavskian olmayan bir çizgiye yerleştirmiştir. 1923 yılında Vahtangov'un zamansız ölümünden sonra Moskova Sanat Tiyatrosu Batı Avrupa'ya ve Amerika'ya başarılı bir turne gerçekleştirmiş ve Stanislavski bu turnenin başarılı ismi olarak Çekov'u yönetmen olarak 2. Moskova Sanat Tiyatrosu'nun başına geçirerek ödüllendirmiştir. Burada Çekov, finansal endişelerden uzak yeniden kendi oyunculuk çalışmalarına ve deneylerine döner. Ritmik hareketler ve telepatik iletişim üzerine yoğunlaşan bu çalışmaların ilk ürünü Hamlet olur. Hamlet'ten sonra Çekov, bir fiziksel tipten ötekisine kolayca geçebilme yeteneğini iyice geliştirir. Bir sinema filminde yer alır ve kendi otobiyografisini bastırır. 1928 yılında ünlü Avusturyalı yönetmen Max Reinhardt'tan Almanya'da oynaması için davet alır ve devlet ailesiyle birlikte Berlin'e göç etmesi için Çekov'a resmi izin belgesi verir. Bu durum Çekov'un kariyerinin ikinci aşamasını başlatır. Kendi gönüllü sürgününde Çekov'un Reinhardt'la karşılaşması onu karmakarışık yapar. Hamlet'i oynamayı hayal ederken kendisini bir Broadway oyununda bulan Çekov, oyunda yükselen bir Broadway yıldızının kalbi kırık kocası Skid'i canlandırır. 1929 yılı Şubat ayında perdesini açan sanatçılar oyununun prova aşamasından sahnelenmesine kadar olan bütün süreç, Çekov'da yıkıcı bir etki yaratır. Kısa ve baştan savma prova süreci ve genel bir yönetim eksikliği bu can sıkıcı durumun temel taşlarını oluşturmaktadır. Sanatçıların keyifsiz başlayan premieri esnasında Çekov'a Skid'le ilgili tuhaf bir görü, vizyon gelir. Skid, onu parmağıyla işaret edip kesin bir şekilde oturmasını, yeni bir ses seviyesinde konuşmasını, daha yavaş hareket etmesini ve karısına daha güçlü bakmasını sağlar. Sanatçılardaki bu performansı büyük bir coşkuyla karşılanır. Çekov, Skid performansında karşılaştığı düşsel görüyü bölünmüş bilinç olarak adlandırır. Aynı yıl içerisinde 3 sinema filminde de rol alacaktır. Şimdi 1. bölümün sonuna geldik. 2. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın.